gerçekten. Dolayısıyla adımız ve onurumuz için.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim numaralarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız çift 090 312 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, özellikle Avrupa'da yükselen ırkçılığın, İslam karşıtlığının ve aşırı sağ eğilimlerin oluşturduğu şiddet sarmalının Hanau'da vatandaşlarımıza yapılan saldırı bağlamında bugüne yansımaları üzerine değerlendirmeleri Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Levent Eras'tan aktaracak bizlere. Hemen sonrasında Sihirli Sözcükler köşemizde Hayatın Sesleri sürecek. Türk Edebiyatı'nın önde gelen öykü yazarı Ömer Seyfettin'i ölümünün 100. yıl dönümünde saygıyla anarken, Türkçenin sadeleşmesi için gösterdiği çaba ve öyküleri üzerine değerlendirmeleri dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluatay'la değerlendireceğiz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor, hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Thank you.
sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Sosyolog Profesör Doktor Levent Eraslan stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz.
Merhabalar efendim, hoş bulduk.
Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzla özellikle Avrupa'da yükselen ırkçılık hareketleri üzerine konuşacağız. İslam karşıtlığı, aşırı sağ eğilimlerin oluşturduğu o şiddet sarmalını konuşacağız. Değerli hocam, aslında İslamofobi diye hep kaynaklarda geçiyor ve bu şekilde adlandırılıyor. Ama ben bu adlandırmaya o kadar üzülüyorum ki, İslamiyet kavramıyla böylesine insana saygı ve sevgi sunan bir dinin yanına fobi, yani korkuyu gerçekten hiç yakıştıramıyor. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Neden bugün biz o kavramı konuşmak zorunda kalır olduk? Geçmişten bugüne nasıl?
Evet, aslında girişimiz çok anlamlı oldu. Tabii ki mazlum ve vicdanın dini olarak İslam'ın bir fobi, yani Yunanca bir korku kavramıyla birlikte yer alması gayet bizleri de üzüyor. Ancak görünen şu ki, İslam'a karşı bir ön yargı ve Müslüman yapıya karşı görülen bir ırkçılık yapısı bu. İslamofobiya. Şöyle bir rigid giriş yapmak gerekirse, aslında İslamofobiya'yı, kavramsallaştıranlar yapıyor. Hmm. Yani bu Batı kökenli, evet, oryantalist bir kavram. Tabii yeni değil aslında, bakınız. İslamofobik tutumlar ta İslam'ın başlangıcına gider. Hazreti Peygamber'in döneminde ona dönük yapılan o bütün saldırılar, Mekke'deki putperestlerin oradaki yeni Müslümanlara yaptıkları bütün vurguların tamamı bu. Yani özetle İslam'a ve Müslümanlara karşı yapılan bütün saldırılar. Hatta devam ettiğimiz zaman Arap ve Pers halklarında İslam'ın doğuşu ve yayılışından sonraki yaşattıkları da bu bağlama gelir. Yani ben hep şöyle anlatıyorum. Mavi diye de kodluyorum bunu. Hazreti Peygamber'in hayatından çıkarttığım bir akrostiş. İslam dini bir merhamet dinidir, bir ahlak dinidir, vicdanı emreder ve iyilik temellidir. Mavi.
Ne güzel.
Çok da uzun yıllarda bunu ben şey yaptım, mavi kavramını. Ancak tabii bizi dinleyen yurttaşlarımız var Avrupa'da. Elbette Avrupa'da gurbet ellerde 1960 yıllardan itibaren devam eden bir işçi akışıyla beraber oluşan bir Türk nüfusu var. Ve neredeyse günümüzde şu anda görüyoruz ki Türk'le İslam birlikte anılıyor. Yani Türkiye'ye yapılan her saldırı aynı zamanda İslam'a yapılmış bir saldırı. Bu yüzden özellikle Avrupa'da ne yazık ki son dönemde yükselen bir ırkçılık görüyoruz. Yükselen ırkçılığın da birinci ana düşmanı Müslümanlar ve Türkler ne yazık ki. Bunun da tabii birçok nedenleri var. Belki onları da soracaksınızdır birazdan.
Evet, nedenlerine girdiğimizde aslında çok acı tablolarla da karşılaşıyoruz. Sadece nedenleri değil, o nedenin devamı olan sonuçlar da çok acı tablolar. Gerçekten o İslam sözcüğü, o fobi sözcüğü ve korkuyu hiç hak etmiyor. Ama örneğin Hristiyanlığın yanında o fobi kelimesi geçmiyor. Museviliğin yanında geçmiyor. Neden İslam'ın yanında geçiyor? Nedenlerinden aslında bahsetmek...
Evet, tabii bunun en büyük nedeni Avrupa'da, Avrupa'nın kendi kültürel köklerinde. Müslümanlarla ilişkili değil bu. Neden sonucu bu açıdan iyi oturtmamız gerekmekte. Yani Müslümanlardan doğan bir boyut değil bu. Aslında Avrupa'dan doğan bir boyut. Buna da bir sosyolojide sıradan faşizm diyoruz. Günlük faşizm. Ne demek bu? Herhangi bir ideolojik ya da herhangi bir politik yapıya dahil olmadan sıradan insanların bir başkasına, bir ötekine karşı yaptıkları ötekileştirici davranışlara biz sıradan faşizm diyoruz. Evet. Bu nedir biliyor musunuz? Almanya'da, işte İspanya'da, İtalya'da otobüs duraklarındaki o Avrupalı kadının aşağılayıcı bakışıdır. Süpermarket kasiyerinin o kaba davranışlarıdır. Bu bir kültürel çerçeve. Ne yazık ki Avrupa'da bu yoğunlukla söz konusu ki biliyorsunuz iki tane dünyanın en büyük faşist diktatörünü çıkartmıştır Avrupa. İtalya'da Mussolini, Almanya'da Hitler. Hı hı. Almanya'da dinleyenler daha çok zannediyorum radyomuzu. Yani onlar çok rahat bir şekilde şunları söyleyebilirler, işte bu Almanların svastika adı verilen gamalı haçı çok rahat çocuklar ilkokulda görmekte. Nazi marşlarını duyabilmekte. Ya da Dazaklar adı verdiğimiz işte faşist çeteleri günlük hayatlarında görebilmekte. Yani bu bir kültürel durum. Bu kültürel durum da kendisine böylesi yapıları ortaya çıkartmış. Tabii bunun kökenleri var. İşte özellikle 1939'unda Berlin Duvarı'nın yıkılması aslında Batı dünyasında yeni bir düşman arayışını ortaya çıkartmış. Soğuk Savaş dönemindeki kutuplaşmayı düşündüğümüz zaman yani bir Rusya yerine artık İslam'ı koymuşlar ve böylelikle bakın New York Times bunu ifade ediyor 1993'te. Düşmanı şöyle duyurmuş. İslam kökten dinciliği hızla küresel güvenlik ve barış için en önemli tehdit halindedir. Yani bu ne demek? Bu Batı'nın kendisine yeni bir düşman yaratması ve düşmanı da İslam'la anlatması olarak kendisini gösterebilir. Bakın yine dinleyenlerimiz belki üzüntüyle bunları hissedecektir. Çalıştıkları işlerde eşit şekilde çalışma fakat farklı şekilde terfi olanakları.
Evet, ne yazık ki.
Aynı iş farklı ücretlendirme ya da çocuklarının istedikleri okula gidememesi, sağlık hizmetlerinden aynı şekilde yararlanamaması gibi birçok durumları biz görüyoruz. Yani Batı'nın işte sözde özgürlükçü, sözde demokrat, sözde eşitlikçi yapıları ne yazık ki biz çok görmüyoruz. Bunun en güzel örnek şu anda yaşanmakta. Bakınız biz ülke olarak 5-6 yıldır milyonlarca Suriyeli göçmene baktık. Ekmek verdik, yemek verdik, su verdik, yer yatacak her yer verdik.
Ve
ama
hatta iş.
Ve hatta iş tabii ki yani. Fakat bakın Yunanistan'da olanları görüyorsunuz. Evet. Yani şimdi bu aslında çok önemli bir ders Batı medeniyetine. Yani siz konuşunca özgürlükçü, demokrat, eşit ama uygulamada ne yazık ki bunu göremiyoruz. Bir de Batı küstahlığında para önemli bir imgedir. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanımız da güzel bir ders vermiştir onlara. Yani vereceğiniz parayı da istemiyoruz. Yani bu para eşi değil artık. Sonuç itibariyle Batı'nın İslam'a olan bakışını İpsala sınır kapısının ötesinde görebilirsiniz. Hı. Yani Yunan bunu orada yapmaktadır. Şimdi tabii Batı dünya Avrupa'da baktığımız zaman 2. Dünya Savaşı ve sonrası göçmen hareketleri var. Çünkü özellikle Almanya'nın savaştan mağlup çıkması ve kendi altyapısını bayındırdıklarını yok olmasından ötürü ekonominin gelişmesinde insan gücü ihtiyacı. Ve ilk etapta da gelenler elbette ki Türkler. 1961 hep Türk sinemasında da vardır hatırlarsın.
Evet.
Haydarpaşa Garı'ndan.
Evet, evet.
Değil mi? Acı Vatan Almanya'ya gidenler. Dinleyenler varsa belki o günlerini hatırlayabilirler. Birinci nesil. Birinci nesilimiz ne yazık ki çok üzüntülü ve çok şeyli. Ben çok hüzünlenirim onların hikayelerini dinledikçe. Çok çok zor şartlarda. Dil bilmiyorlar. Hatta bir Alman şöyle demişti, biz işçi bekliyorduk, insanlar geldi.
Hmm.
Yani sonuçta ekonominizin düzelmesinde, bayındırlığınızın artmasında, refah seviyesine gelmenizde 1960'lı yıllarda gelen göçmenlerin katkısı
vardır.
Çok büyük
etkisi var.
Bunu inkar etmesin kimse. Şimdi de bu refahı paylaşma sermaye bölüşümle de aynı hakkaniyeti göstermek zorundasınız.
Evet, ve artık yalnızca işçi olarak orada yoklar ki. Artık her şeyleriyle, her meslek dalında görmek
mümkün. Evet, ben her yurt dışına çıktığımda bunu gözlerimde görüyorum. Buradan da lütfen sesleniyorum. Çocuklarımız havalimanında bavul taşımasınlar, pilot olsunlar. Çocuklarımız hademe değil, öğretmen olsunlar. Polis değil, başkomiser olsunlar. Yani çünkü sizin söylediğiniz 3. 4. nesil, 5. de geliyor Avrupa'da. Fakat tabii bunların karşılığında da ne yaşanıyor? Irkçı saldırılar yaşanmakta. Yani birkaç üzücü örneği hatırlatmak gerekirse işte özellikle tabii İslam'ın simgesi olan camiler işte İsveç'in Malmö kentinde ki cami saldırısı işte Almanya'nın Brottorp şehrinde Alman vatandaşın aracını Müslümanların üzerine sürmesi. İşte yeni biliyorsunuz 19 Şubat'ta Hanau kentinde nargileci Türklere olan ırkçı saldırı, 9 kişinin hayatını kaybetmesi. Almanya'nın bir utancı NSU biliyorsunuz, ırkçı parti ve oradaki saldırılar vesaire vesairenin tamamı hep Avrupa'da karşımıza çıkan ırkçı hareketler. Tabi Almanya'yı iyi anlamak gerekiyor. Almanya'nın hangi bölümü? Doğu bölümü. İşsizlik bir yükseldikçe ırkçılık artıyor. Evet. Bir orada doğru orantı var. Özellikle doğu bölgelerindeki ekonomik olarak istikrarın olmaması oradaki insanları da şeye itebiliyor, ırkçılığa. Ama buna karşın Hitler'in de çıktığı yer en zengin yerdir. Bavyera'dır Almanların. İşte Bavyera çiftçi tarım bölgesidir. Yıllık gayri safi 40 bin eurodur ama ırkçıdır. Şimdi bu yüzden az önce bahsettiğim gibi bu bir kültürel forum ne yazık ki. Ancak her ülkede böyle mi? Değildir mesela. Kanada'da öyle değil. Vardır ama böyle sistematik değildir.
Daha kozmopolit olduğu için.
Hem o var hem de ben bunun tamamını eğitim sistemlerine bağlıyorum. Hmm. Tabii eğitim sistemlerinde, kendi siyasal yapılarında. Mesela Kanada Federal Parlamentosu İslamofobiyayı ve sistematik ırkçılığı kınayan bir tasarı, bir yasal düzenleme yaptılar. Ve süreç içerisinde bunları da günlük hayata soktular. Tabii 11 Eylül saldırılarını unutmamak gerekiyor. Amerika'da olan bu saldırılardan sonra biliyorsunuz önce Amerika'da sonra bütün Avrupa'da daha doğrusu Hristiyan coğrafyada bir anti-İslam karşıtı politikalar ve davranışlar ortaya çıktı. Ve ne yazık ki çokça insan da burada yaşamını yitirdi.
Ama tabii bütün terör örgütlerinin yanına o İslam sözcüğünü koymaktan kaynaklanıyor. Bütün sanki terör örgütleri hep İslam'ın bir sonucu olarak ortaya çıkmış ve Hristiyanlar da onlara karşıymış gibi bir tablo çizilmeye
çalışıyor. Evet, tabii burada güzel bir noktaya geldik. Belki bunun oluşmasında medya çok etkilidir.
Evet.
Yani bakın ben çok iyi hatırlıyorum. 10 yaşındaydım. İstanbul'da Kartal Sineması'nda Sylvester Stallone'un canlandırdığı Rambo filmi binlerce Afgan Müslümanı öldürüyor ve bana alkışlatıyordu mesela. Hı hı. Yani Rambo'nun final sahnelerinde en az 200 kişi ayakta alkışlıyordu. Düşünebiliyor musunuz? Müslüman bir coğrafyada Müslümanların öldürülüşünü bize alkışlatan bir medyadan, bir sinema sektöründen bahsediyoruz. Yani bu anlamda mesela Time dergisinin bir rapor anketi var. İslam karşıtının oluşmasında medya %62 oranında çıkmış. O sinema, o radyo sohbetleri, internetteki o görüşmeler, yarışmalar. Şu anda an itibariyle özellikle Almanya'da aşırı sağcı dediğimiz o Nazi gruplarının sosyal ağlarla örgütlendiğini biz biliyoruz. Bakın bu örgütlenme sadece enformasyon amaçlı değil, saldırı planlaması ve hatta organizasyonuyla ilişkili bir şey. Yani işte bu Alman gizli istihbaratı bunu bilmiyor mu? Biliyor tabii ki. Şimdi tabii oradan tekrar şeye geldiğimiz zaman İslamofobiyaya birçok büyük bütçeli Hollywood filmlerinde Müslüman teröristler işte hatırlayın mizansını bir kahraman kişi değil mi? Ve kurtarıcı yine o her zaman olduğu gibi ve sürekli bilinçaltlarına Müslümanın terörist olduğu vurgusu. Video oyunlarında da bunu görürüz.
Dijital oyunlarda.
Evet, dijital oyunlarda var. Tabii en son bir oyunda PKK'lı bir haini bir kahraman gibi gösteren bir oyundan da bahsedebiliriz. İşte tabii hatırlayın yine Danimarka'daki o Hazreti Peygamber'i hakaret eden karikatürler. Peşine buna dönük yapılan tahrikler gibi birçok boyutlar işte günümüzde bizi buraya getirmektedir.
Evet günümüzde tam da aslında Yunanistan ve mülteci sorunu dendiğinde yine o ırkçılığı fazlasıyla hissediyor ve görüyoruz. Hani yapabileceğimiz biz bireysel olarak bir şeyler var mı? Devlet olarak neler var? Biraz bu konuda konuşabilir miyiz? Önerileriniz olur mu? Şimdi, ya da yurt dışındaki vatandaşlarımıza söyleyebilecekleriniz.
Benim en büyük temennim yurt dışındaki vatandaşlarımızın bulundukları bölgede özellikle karar verici noktalarda yer almaları. Bu çok önemli. İkincisi örgütlü bir sosyal yaşam içerisinde olmaları. Bakın yurt dışındaki Türkler o gurbetin verdiği yapı içerisinde bir araya gelebiliyorlar. Ama çok parçalı yapılar halinde. Yani lütfen bir araya gelin, örgütlü hareket edin. Örgütlü hareket ederseniz hak alışlarınız daha kolay olur. Çünkü Avrupalı buna çok dikkat ediyor. Şimdi ayrı ayrı 20 derneğin talepleri mi? Yoksa birlikte 20 derneğin talepleri mi etkiler? Yani çok basit değil mi? Bir elin nesi var, iki elin sesi var gibiyiz. Evet. Bu yüzden yine yurt dışı seyahatlerimizde hep ben mümkün olduğunca STK'lara gitmeye gayret gösteriyorum. Neredeyse her kentin STK'sı var ama birbirleriyle çok diyalog içerisinde değiller. Bu çok önemli birliktelik. Bu çünkü birinci boyutta söylediğim sizi karar alma mekanizmalarına taşıyor. Yani sizi siyasi bir özne olarak bulunduğunuz yerlerde yönetici olmanıza neden oluyor. Hı hı. Bu çok önemli.
Tabii.
Bir diğeri eğitim. Lütfen çocuklarınızı okula gönderin. Lütfen eğitimlerini maksimum düzeye getirin. Lütfen çocuklarınızın bulundukları coğrafyada kendi milli kültürlerini benimsemelerine önem verin. Bu çok önemli. Bir de tabii yine 1970'lerin gurbet filmleri akla gelir. Acı Vatan Almanya orada vardır. Kendini kaybeden Helga'ya aşık olmuş bir Türk figürü hatırlarsanız siyah beyaz filmlerde de vardır. Tabii mümkün olduğunca milli kültürün işte o dinin emir ve yasaklarını, faziletlerini anlatmak ve kazandırmak önemli. Çünkü bakın çok büyük bir okyanusun içerisindesiniz. Biz tabii süreli gidip geliyoruz. Ama orada yaşayanlar var. Yaşadıkları için de elbette kendi çocuklarının, oradaki yavrularının milli kültür ve milli bilinç yetişmeleri bizim için çok değerli. Yoksa aksi takdirde çok hızlı kaybolmaktalar. Dinleyenlerimiz bana hak verecektir. Çünkü örnekleri var etraflarında ne yazık ki. Bu yüzden toparlamak gerekirse karar verici mekanizmalarda yer almaları, sivil toplum kuruluşlarında yer alıp bütünlük arz etmeleri ve eğitimli olmaları. Çünkü Avrupa şuna önem veriyor. Senin kim olduğun kadar nereden geldin, ne konuştuğun, önündeki titre önem veriyor. Biz de gittiğimiz zaman Levent Eraslan ayrıdır ama Profesör Doktor Levent Eraslan dediğiniz zaman o ayrıcalık fark ediyor. Bu yüzden önemli. Elbette dinleyenlerimiz bunu maksimize ediyordur kendi hayatlarında. Ve mutlaka süreç içerisinde de oradaki yaşayan insanlarımız o ülkeye de eğer kalacaklarsa kendi ülkeleri gibi bakmalar. Bu çok önemli. Birinci nesil biliyorsunuz gittiler. Tarlalarını satıp bilet aldılar. Geri dönmeyi planladılar. Çok yerleşmek istemediler. O yüzden de çok oraya dönük taşınmaz almadılar. Birçok şeye de geçici gözle baktılar. Ama bir bakın değil mi kaç sene
yıllar
olmuş.
Yıllar geçti.
Hem de 10 yıllar geçti. O yüzden o bilinçlilik, o örgütlülük bizim için çok değerli o coğrafyada.
Peki İslamofobinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Bu oradaki vatandaşlarımızdan beklenenler gerçekleştiğinde inşallah iyi yerlere geldiklerindeki şu anda öyleler. Gelecekte yine bu kavramı biz konuşur olmak zorunda kalacak mıyız? Ya da yine bir suç unsuru teşkil edecek mi? Yine canlar heba olacak mı?
Ne yazık ki bu devam eden bir olgu. Yani çünkü yabancı bir coğrafyada sonradan gelenler eğer bir yerlere geliyorsa oradaki yerleşikler gelemiyor anlamına gelir. Ya şöyle bir durum söz konusu olacak. O kültürel, o bakış açısı değişecek. İnsanlar hep beraber yaşamayı öğrenecekler. Ki bunun en güzel yerde bizim ülkemizdir, evet. Türkiye'dir. Çünkü çok kültürlük, kültürel çeşitlilik, insanlık tarihi kadar eski bir şey. Her zaman aşırılar olur. Ama önemli olan bu aşırılara müsamaha göstermeyen çoğunluğun olması. Eğer Avrupa'da bu gerçekleşirse emin olun bu tarz problemler daha da azalacaktır.
Ve sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında Avrupa'nın ya da yurt dışındaki Türk olmayanların anlaması gereken en önemli şeylerden biri. Oradaki o kendilerinin ırkçılıkla suçladığı ya da terör unsuru olarak gördüğü Türkler, Müslümanlar aslında onların belki de gelecekteki en büyük açılacak kapılarının anahtarı olacak. Çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi orada bir yaşam kurdular ve yeri gelecek orada yönetici olacaklar. Yeri gelecek orada parlamentoda söz sahibi olacaklar. Çevrelerindeki toplumu etkileyecek ve etkilemeye devam edecekler. Aslında bence onların daha çok Müslümanlara ihtiyacı var.
Evet.
Yani ırkçılık yapmak şöyle dursun, birlikte olmayı, bir olmayı başarabilirlerse kendilerinin de daha ileride geliştiğini çok rahat bir şekilde fark edecekler.
Yani Almanlar şunu unutmasın, o araba şirketlerinin kuruluşunda Türkler yer aldı. Ve günde 18 saat mesai yaptılar, çok düşük ücretlere.
Evet.
Yani ben olsam Almanya'daki Türklerin yerine böylesi şeylere bunları hatırlatırım. O insanların çok kötü ortamlarda nasıl yaşadıkları, aynı koğuşta onlarca işçinin kalarak günde 18 saat çok düşük ücretlerle çalıştığını hiç kimse unutmasın. Unutuyorsa bizim unutturmamamız lazım. Burada karar vereceğiz de seslenelim. Yani unutturmayın. Çünkü onların ekonomik gelişmesinde 1960'lı yıllarda o ülkeye giden göçmenlerin büyük katkısı vardır.
Evet, muhakkak.
Yani refah sağlamada varsak, refahın bölüşümünde de varız.
Sayın Erastan, sizinle olan bölümümüzün yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak eklemek istedikleriniz var mıdır?
Evet, tabii hep Almanya, Avrupa gözünden baktık olayı. Bir de kendi açımızdan bakalım. Bir kere kendi yaşadığımız çevredeki o yapı ve özellikleri en azından bilmemiz ve anlamamız gerekmektedir. Bunu 4. 5. nesil biliyor. Öğrendiler çünkü. Sosyal öğrenme kuramlarına göre davranış edindiler. Adaptasyon ve uyum çok önemli. Ve mutlaka planlama yapsınlar. Bu çok önemli. Orada yaşayan vatandaşlarımızın planlama yapmaları gerekmekte. Derneklerimiz çok fazla orada. Bu derneklerde de lütfen kendilerini geliştirici işler, kurslar ve eğitimler almaları gerekmekte.
Büyükelçiliklerimiz de aslında o kadar yoğun bir şekilde çalışıyor ki bu tür birliktelikleri kurmak için.
Evet, elçiliklerimiz çok yoğun faaliyetler göstermekte. Tabii şu önemli, sonuçta orada bir yaşayan kültür var. O kültürü bilmemiz, ayak uydurmamız değil, uyum sağlamamız ve saygı duymamız gerekmekte. Onlar saygı duyacak, biz saygı duyacağız. Çünkü aynı coğrafyada yaşıyorsunuz. Bir Hollanda'da, bir Almanya'da, bir Danimarka'da oradaki yapıyı, kültürü iyi bilmemiz gerekmekte, anlamamız gerekmekte diye düşünüyorum.
Evet, çocukları aynı sıraları paylaşıyor Müslüman kardeşleriyle. Bunun çok önemli olduğunu, aslında o çocuk yaşta o fikrin, o düşüncenin işlenmesi anlamında çok kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlamalılar. Sayın Erastan, çok teşekkür ediyoruz
eğitimimize katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok hızlı geçti, çok keyifliydi.
Bizim için de öyle efendim. Çok aslında önemli bir konuyu konuştuk ama biz tabii her zaman Türkiye'de hep iyiden, hep güzelden, hep sevgiden, dostluk ve barıştan yanayız. Bu temennilerle bu bölümümüzü noktalayalım. Size de çok teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Sosyolog Profesör Doktor Levent Eraslan stüdyo konuğumuzdu. Özellikle Avrupa'da yükselen ırkçılığı, İslam karşıtlığını konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Her gün bir yerden göçmek ne iyi, her gün bir yere konmak ne güzel. Bulanmadan donmadan akmak ne hoş, ne güzel. Dünle beraber gitti cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Dünle beraber gitti cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.
Sözcükler. Hayatın Sesleri Sihirli Sözcükler köşemizle devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlata bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş buldum. Teşekkürler.
Mart ayı içindeyiz. Tam da Ömer Seyfettin'in hem doğum hem ölüm
yıl dönümü
bu ayda. Saygıyla anıyoruz, rahmetle anıyoruz ama ben diyorum ya, eser bırakanlar hiçbir zaman ölmüyor.
Doğrudur.
Sonsuza dek de öyle gidecek.
Ömer Seyfettin özellikle çok özel bir karaktere sahip. Biz Ömer Seyfettin öykülerini Türkiye'de ortaokul, liseyi okumuş olanlar bileceklerdir. Mutlaka eğitim kitaplarımızda yer aldığı
bir kaşağı okumuşuz
kitaplarında yer aldığı için okuyoruz. Ancak evet, yine de Ömer Seyfettin'in karakteri ve yaşadığı dönem çok iyi bilinmiyor. İlginç bir karakter. Nasıl söyleyeyim? Çok idealist bir karakter Ömer Seyfettin. Asker çocuğu, asker. Dolayısıyla çok disiplinli biri. Öğreniminin ardından İzmir'de görev almış. Bir asker olarak çok zorlu yerlerde vazife edinmiş birisi, hemen onu söyleyelim. İzmir'de jandarma komutanlığında öğretmen, ardından Selanik'te görevli, Balkan Savaşları'nda yer alıyor. Selanik'te görevli olduğu süre boyunca Ziya Gökalp'le çok yakınlaşıyorlar. Ziya Gökalp'in tavsiyesi dolayısıyla etkin görevden ayrı, uzak kalmak üzere bir dilekçe vermiş ama Balkan Savaşları'nda geri dönmüş. Esir düşmüş. 10 ay kadar bir süre Atina yakınlarında esir kalmış. Ardından İstanbul'a dönmüş. Hayat hikayesi kısaca böyle. İstanbul'a döndükten sonra 1909'dan falan, yani tarih olarak aşağı yukarı şöyle, 1909'da Selanik'te esir düşüyor ve ardından işte 1912 gibi İstanbul'a geri dönüyor. Öğretmenlik yapıyor İstanbul'da. Fakat İstanbul'a döndükten sonra hem maddi koşullar hem de sağlık sorunları Ömer Seyfettin'e epeyce bir zorluyor. Yine de döndükten sonra meşhur Baba Ali ayaklanmasına katılıyor ki nasıl bir karakter olduğunu anlamak açısından bu önemli. Birazdan biraz daha detaylı bahsedeceğim. Ardından üst üste 1919-18 yıllarında sağlık sorunları yaşıyor. O dönem halk arasında bizim şeker dediğimiz diyabet hastalığı hakkında çok fazla bilgi yok. Çok az bilgi var. Tedavi edilip edilmeyeceğine ilişkin hiçbir bilgi yok, bilinmiyor. Ve Ömer Seyfettin aslında bir şeker hastası. Tanısı konulmadığı için İstanbul'daki son bir yılını zorlukla geçiriyor aslında. Ve bilinmediğinden doktor tavsiyesiyle meyve suyu tüketmesi öneriliyor. Tabii şeker yükselmesi dediğimiz şeyi yaşıyor. Uzun aylar boyunca rahatsızlığı devam ediyor ve 1920'de vefat ediyor. Ömer Seyfettin nasıl bir karakter? Biraz önce de söylediğim gibi idealist bir karakter. Azla yetinmeyen biri, onu söyleyebiliriz. Bizim edebi açıdan baktığımızda yeni lisan ve milli edebiyat terimlerinin kurucularından. Ne demek yeni lisan? Özellikle 1905-1906'yı düşünecek olursanız, daha önce de aslında biz bundan programımızda bahsettik. Türkçenin sadeleştirilmesi ve Türk diline uygun bir alfabenin belirlenmesiyle ilgili ilk hareketler 1905-1903 o yıllarda çok artıyor. Ve o dönemde de bir takım işte genç hareketler var. Dergiler, onlar da, evet, dergiler. Onlar da destekliyorlar. Ömer Seyfettin. Özellikle Genç Kalemler dergisiyle anılan bir yazar ve orada yeni lisan üzerine dile getirdiği görüşleri sonrasında Cumhuriyet'in ilk yıllarında ve bizim hem harf inkılabında hem dil inkılabında çok yol gösterici olmuş Ziya Gökalp'le birlikte. Evet. Ziya Gökalp tabii biraz daha, bir de şöyle düşünmek lazım. Bunlar belki de bugünkü Türkiye'nin ilk mayalanmalarını sağlayan düşünürler, yazarlar, edebiyatçılar. Dönem çok zorlu bir dönem. Çok erken yaşta da kaybetmişiz. Evet. Hem Ziya Gökalp'i hem Ömer Seyfettin'i.
1920-23 Nisan görememiş.
Evet,
meclisin,
evet,
kurulduğunu.
Meclisin kuruluşunu görememiş. Çünkü dediğim gibi o dönem İstanbul'da ve aktif bir yazar aynı zamanda son zamanlarına kadar. Çok da üretken biri. Biraz önce söylediğim gibi esir kalmış Yunan askerleri tarafından Balkan Harbi sırasında. Nereye götürüldüğünü bile bilmediğini yazıyor bir yerde. Sonradan Atina yakınlarında bir yerde esir tutulduğunu öğreniyor kendisi de. Oradaki bir askerin Ömer Seyfettin'e yakınlığı sayesinde ona sonra aylar sonra bir daktilo getirmesiyle ki çok önemli bir şeydir bakın bu. Evet. Ömer Seyfettin orada sadece yazabiliyor. Öykücülüğü açısından esir düşmüşlüğünün bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Ömer Seyfettin ilginç bir, tabii Türkçülük akımı açısından değerlendirilmeli, ilginç bir idealizme sahip. Bunu öykülerinde görebilirsiniz zaten. Çok keskin karakterler vardır Ömer Seyfettin öykülerinde ve çok kolay gözünüzde canlandırabilirsiniz. 90'dan fazla herkesin aşağı yukarı adını bildiği öyküsü var. 100'den fazla öyküsü var aslında. Kimi kaynaklarda 130-140 gibi sayılar geçmiş olsa da bizim ulaşabildiğimiz aşağı yukarı 100-110 kadar öyküsü mevcut. Kendisi tabii ki harf inkılabından önce yazmış, 1920'de vefat ettiği düşünülürse. Ve öyküleri dergilerde, özellikle de işte yakın çevresindeki yazar arkadaşlarında bulunmuş. Bizim bugün hem Ömer Seyfettin'i hem Ziya Gökalp'i bu kadar yakından tanımamızı ve onların eserlerine ulaşmamızı sağlayan kişi Ali Canip Yöntem. Ali Canip Bey ilginç bir kişi. Aslında hukukçu. Eski ifadeyle söylersek marifçi. Bugünkü eğitim programlarına yönelik, biraz önce söylediğim gibi 1900'lerden başlayan teorileri var. Daha sonraları edebiyat profesörü oluyor ve daha sonra da birkaç dönem milletvekilliği var farklı illerden. Ali Canip Yöntem çok çalışkan biri ve o çalışkanlığı ve Ömer Seyfettin'le olan yakın arkadaşlığı dolayısıyla Ömer Seyfettin'in öykülerini, eserlerini yeni harflerle basılması konusunda bir gayret gösteriyor. O gayret de şu, kendi çeviriyor ve sonra bastırıyor. Yani bu çok samimi bir dostluğun göstergesidir. Evet. 100'den fazla öyküden bahsediyoruz. Bakın 3 tane romandan bahsediyoruz. Bir tane risalesi var, Yarınki Turan Devleti diye, son derece siyasi bir duruşu var. Ve dergi yazıları var. Bir külliyat olarak kendisi çeviriyor yeni harfleri ve bunların basılmasını sağlıyor. Bunların basılmasını sağladıktan sonra yetinmiyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Ömer Seyfettin öykülerinin yeni harflerle basılmış halini hediye ediyor. Atatürk okumuş ve daha sonra da bu öykülerin Türk gençliğiyle buluşması için müfredatta yer alması konusunda bir talimatları var. Ömer Seyfettin'in bu kadar bugün tanınmasını sağlayan süreç bu. Peki neden Ömer Seyfettin bu kadar etkili edebi açıdan diye bakarsanız, bir kere bizim kısa öykü konusundaki önemli ilk yazarlarımızdan biri, bir öncü edebiyatçı. Daha önceki öyküler biraz uzunca tutuluyor o dönemde. Hatta gazetelerde tefrika edilecek, bugün çağdaş edebiyatta novella diye adlandırılan, yani doğru tercüme olursa eğer, küçük romancıklar gibi öyküler var. Fakat Ömer Seyfettin öyle değil. Son derece derli, toplu, kısa, çok etkili karakterlerin yer aldığı öyküler yazıyor. Öyküleri gerçeğe dayalı, çünkü genellikle olaylarda gerçek kişilerden esinlenilerek ya ana karakter ya yardımcı karakter olarak bir karakter oluşturuluyor. Yine dediğim gibi kendi o idealist karakterine uygun öyküler oluşturmuş. Yakın zamana kadar Kızıl Elma çok mesela siyaseten de dile getirilen, evet, bir ifadeydi. Kızıl Elma neresidir diye Ömer Seyfettin'in bir hikayesi, hı-hı, var. Ona da dayandırılarak dediğim gibi bir yüksek ülkünün ifadesi olarak yazmış zaten Ömer Seyfettin. Ona dayandırılarak tanımlamalar yapılıyor bugün bile. Bir öyküdür yani en nihayetinde, ama arkasında ne kadar güçlü bir karakter görmeniz açısından önemlidir. Diyet var ki diyet kitaplarda yer alan, bana sorarsanız, travmatik bir öyküdür.
Onu diyecektim defasında Nadir. Ben okuduğumda gerçekten hüngür hüngür ağlamıştım. çok
etkileyici çünkü, ama orada bir Anadolu karakteri de yazar, evet, Ömer Seyfettin. Ben bir cümlesini okumak isterim. Hani hamasi olarak çok önemlidir, çok önemlidir demek yetmiyor. Elbette dinleyicilerimiz Ömer Seyfettin'in öykülerine ulaşabilirler. Fakat ben bir cümlesini okuyayım diyetten. Giriş cümlesidir. Der ki, dar kapısından başka aydınlık girecek hiçbir yeri olmayan dükkanda tek başına gece gündüz kıvılcımlar saçarak çalışan koca Ali tıpkı kafese konmuş terbiyeli bir aslanı andırıyordu. Diyet nedir? Haksızlığa uğrayan ve belli bir para karşılığı kolunun kesilmesinden kurtulan, evet, birinin bunun onurunu kıracak kadar hatırlatılması sonucu kendi elinden, evet, keserek vazgeçmesinin öyküsüdür. Ama bu kişi nasıl bir kişidir diye sorarsanız, işte bu koca Ali'dir. Tıpkı kafese konmuş terbiyeli bir aslanı andıran bir adamı anlatır ilk önce size. Hmm. Ömer Seyfettin'in öykülerindeki karakterler bu yüzden çok güçlüdürler. Evet.
Sanki bana o tutsak olduğu zamanları da hissederek yazdığını çağrıştırdı. Çünkü kendi belki de o tutsaklıkta hiç ışık girmeyen belki bir hücrede, tabii, bilemiyoruz ya da o duygularla.
En azından onurlu ve onuruna sahip, evet, çıkan karakterler, evet, gördüğünüz, evet, için tutsaklığının ötesinde hem Balkan Harbi hem onun öncesinde İzmir'de ya da Selanik'te yaşadığı süreç. Çünkü, evet, o süreçler de kolay değil. Ayrıca İttihat ve Terakki etkisiyle Baba Ali ayaklanmasına katılmak da zor bir iş.
İşte Baba Ali ayaklanması
son derece siyasi ve o dönem siyaseten çok karışık bir dönem Osmanlı'da. Kimin kim olduğu çok belli değil. Fakat bir yeni inkılaba ihtiyaç duyuyorlar. Hatta öyle bir cümlesi var. Gelin efendiler, lisanımızda, edebiyatımızda ve düşüncemizde bir yeni inkılap yaratalım, hmm, diye Ömer Seyfettin'in. O sıkışıklığı anlamadan bu yazarları anlamak mümkün değil. Bugünün koşullarından bakıp o dönemki bir düşünüre ya da bir siyasetçiye eğridir, doğrudur, iyidir, kötüdür denilemez. O koşulları hayal etmek gerek. Bugün o koşulları hayal edebilmek için bu bilgiye ihtiyacımız var. Bakın 36 yaşında vefat etmiş birinden bahsediyoruz biz.
Lencecik.
Bu 36 yaşının içinde Balkan Harbi, esaret, kimi zaman işte çok yoğun iç ayaklanmalar, İstanbul'da İttihat ve Terakki ve padişah arasında meşrutiyete dayalı bir takım çatışmalar, 9 ayda, 6 ayda, 10 ayda göreve gelip tekrar azledilen sadrazamlar, nasıl bir karışıklığın içerisinde yeni bir milliyet anlayışıyla var olmayı isteyen genç bir yazardan, evet, bahsediyoruz.
Kurtuluş çok Savaşı'nın dinamik. Bittiğini de göremiyor.
Göremiyor ve aslına bakarsanız o dönem içerisinde sağlığı dolayısıyla istediği kadar bilgi de alamıyor. Vefatından sonra ilginçtir. İstiklal Caddesi'nde düşmüş yolda. Kim olduğunu bilememişler ve hastaneye kaldırıldıktan iki gün sonra vefat ediyor Ömer Seyfettin. Dolayısıyla sahibi bile çıkmamış bir dönem. O habersizlik içerisinde. Yani soyadı kanunundan önce yaşamış birisidir. Fakat Cumhuriyet yazarı gibi algılanır. O yüzden Ömer Seyfettin'dir. Bir soyadı yoktur aslında. Arkadaşı Ali Canip Yöntem diye soyadı söylüyoruz. Evet, evet. Ama Ömer Seyfettin için böyle bir şey yok. Çok çekirdek, çok nasıl söyleyeyim, bir nüve halinde, bir öz çekirdek halinde var olmuş birisidir. İncili kaftanı çok pembe incili kaftanı çok meşhurdur. Hemen küçücük bir şey söyleyeyim oradan. Önemli bir karakterdir Muhsin Çelebi. Meşhurdur. İşte Şah İsmail'e elçi olarak gönderilir. Pembe incili kaftanını İsmail ona bir oturacak yer göstermez. Kaftanı sırtından çıkarır, yere atar, oturur. Kalktığında da peşinden söylerler kaftanınızı da almadınız diye. Biz bıraktığımızı tekrar elimize almayız der, yürür gider. Fakat burada genellikle okuyucuların çok dikkatinden çekilmediği bir şey vardır. Muhsin Çelebi düşüşü vardır diye makamlı birine bu elçilik görevine kadar yakın durmamış bir kişidir. Yetmez, o pembe incili kaftanı kendi parasıyla alır. Bütün maiyetinin parasını da kendi karşılar. İstanbul'da nesi var nesi yoksa satarak, devletten hiçbir para almayarak bu elçilik görevini yerine getirir. Derler ki Osmanlı elçisisin, biraz gösterişli olmalısın giderken. Hepsini eksiksiz yerine getireceğim ama şartım var, devletten bir kuruş bile almayacağım. Ben bugün hesap ettim. Pembe incili kaftana Ömer Seyfettin öyküde 8000 Osmanlı altını para biçmiş. Bugünün değeriyle baktığınız zaman yaklaşık 400-450 bin liralık bir kaftandır. Şimdi Ömer Seyfettin'in idealizmini anlamak için okuyucularının, dinleyicilerimizin empati kurmasını sadece bir cümleyle söyleyelim. Devletinizin onurunu korumak için kendi cebinizden sadece bir kaftana 400-450 bin lira para verip onu da yere atıp orada bırakıp çıktığınızı düşünün. Evet. Karakteri böyle bir karakterdir.
Çok etkileyici gerçekten.
Ki bu sadece kaftanındır. Canı pahasına gitmiştir. Evet. Ömer Seyfettin'in öyküleri her daim için o dönemi anlamak ve idealizmi anlayabilmek için yol gösterici.
Evet, bundan sonra da aslında özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza, dördüncü, beşinci nesillere, az önce de konuştuk.
Tabii ki.
Ömer Seyfettin'in roman öykülerini okumalarını tavsiye ediyorum. Biz çocukken, öğrenciyken, tam işte ortaokul çağlarında hep okuduğumuz hikayeler ama sanıyorum tekrar tekrar okumakta da fayda var. Hani biz de belki o pembe incili kaftanın değerini bu kadar anlayamamışız o çocuk yaşımızda. Belki şimdi bir kez daha okuyalım. Kesinlikle. Okuyup anlamamız gerekir.
Biz kitap olarak okumuştuk. Şu anda internette var. Şu anda dinleyicilerimiz girseler pembe incili kaftana ulaşabilirler öykü olarak.
Genelde böyle bir 100 sayfalık öyküler gibi. Sanki ben diyeti öyle hatırlıyorum. 80-90 sayfalık bir öykü kitabı olarak okuduğumu hatırlıyorum. O yüzden herhalde öğrencilik yaşımda
çocukken kısa öykülerden oluşuyor. Evet.
Evet, öyle gelmişti. Kısa öykülerin oluştuğu ama şu anda eğer imkanınız varsa, internete girme şansınız
hemen
varsa
bulabilirler.
Hemen bulabilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata Sihirli Sözcükler köşemizde stüdyo konuğumuzdu. Türk Edebiyatı'nın önde gelen öykü yazarı Ömer Seyfettin'i ölümünün 100. yıl dönümünde bir kez daha saygıyla, rahmetle anıyoruz. Ama dediğimiz gibi onlar artık ölümsüz, onlar eserleriyle, bıraktıklarıyla gelecek nesillere her zaman ışık tutmaya devam edecek. Biz de saygıyla anıyoruz bir kez daha ve böylelikle Hayatın Sesleri'nin de sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.